Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Merhabalar, ben Nevşin Mengü. Trendtopik'in 43. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün 1. bölümünde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine rağmen ön plana çıkan iki bakanı mercek altına alacağız. Süleyman Soylu ve Berat Albayrak. Bu iki ismi mercek altına alıyoruz çünkü son dönemde Türkiye siyaseti bu iki isim etrafında şekillenir oldu. İkinci bölümde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi çıkışıyla yarattığı gündem kayışına bakacağız. Eylül tarihli Burak Tatari'nin gerçekleştirdiği Medyascope yayınında Levent Köker'in anlattığı gibi yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde aslında bakanlar siyasetçi değiller.
Şimdi önce bir iki düzeltme yapıp bir iki de tespit yapmak gerekiyor galiba. Birincisi, beni bağışlarsanız Sayın Süleyman Soylu geçmişte politikacıydı ama şu anda bir politikacı kimliği yok. Çünkü biz politikacı sıfatını seçimle siyasi iktidara sahip olmak amacıyla bir siyasi partide veya bağımsız olarak halk oyuyla iktidara gelmek için mücadele eden, bu anlamda siyaset yapan kişiler için kullanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde 2017 Anayasa değişikliğinden sonra şu anda görev yapmakta olan hiçbir bakanın politikacı kimliği yoktur. Bir tek Sayın Cumhurbaşkanı'nın politikacı kimliği vardır. Çünkü yürütme organının mensuplarının politikayla uzaktan yakından politikacılık anlamında bir ilişkileri bulunmamaktadır. Çünkü bakanlar seçime girmiyorlar. Büyük Millet Meclisi üyesi değiller. Eskiden biliyorsunuz bakanlar kurulu vardı. Bakanlar siyasilerden, yani politikacıların arasından, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından büyük çoğunlukla, ama en önemlisi de başbakan. Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluk grubunun lideri olarak seçilirdi. Neyse, uzatmayayım. Yani Sayın Süleyman Soylu bir ara politikacıydı ama şu anda politikacı değil, bir idareci. Ama üst seviyede bir idareci, çünkü yürütme organının bir görevlisi. Ama gene unutmadan eklemem lazım, bu çok önemli bir nokta olduğu için üzerine basa basa eski alışkanlıklarımız üzerinden konuşmayalım diye söylüyorum. Yürütme organının bir mensubu olmasına rağmen yürütme organı sadece Cumhurbaşkanı'ndan teşekkül ettiği için bugünkü anayasamıza göre o yürütme organı, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği yürütme organı, tek kişilik yürütme organının yardımcısı konumunda. Dolayısıyla bakanlık kimliği de eski bildiğimiz bakanlık kimliği değil. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir bakanlık kimliğiyle 2018'den itibaren, bu sistem yürürlüğe girdikten sonra tanıştı. Bu bizim henüz bilmediğimiz ve alışmadığımız bir şey.
Bakanlar seçilmiyorlar. Cumhurbaşkanı tarafından atanıyorlar. Karar alan değil, Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararları uygulayan pozisyonundalar. Bu nedenle de bir açıklama yaparlarken veya genelge yayınlarken hep işte Cumhurbaşkanı'ndan aldığımız talimatla diye belirtiyorlar. Zaten örneğin Eğitim Bakanı okul sahibi, Sağlık Bakanı hastane sahibi, Turizm Bakanı'nın acentesi var. Siyasetçi değiller yani bu kişiler. Ne var ki iki bakan diğerlerinden ayrışıyor. Berat Albayrak ve Süleyman Soylu. Özellikle birbirlerine omuz atmalarıyla gündeme gelen rekabette bakanlar her ne kadar ekranların önünde birbirlerine destek verseler de rekabetin hala devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Berat Albayrak, Maliye ve Hazine Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da damadı. Türkiye ekonomisini yönettiği için ister istemez sık sık eleştiriliyor. Malum Türk ekonomisi pek parlak günlerden geçmiyor.
Yok 10 lira olacak, 15 lira olacak, yok mu arttıran? Ben size söyleyeyim. Kimler söylüyor bunu, söyleyeyim mi size? Şimdi salonda, Trabzon'da yoktur bu ama eş dosta varsa selamımı iletin diye söylüyorum. Bakın iki kesim söylüyor bunu. Bir, malum siyasi motivasyonla karalama, iletişim ve algıyla kötücül bir söylemle seçime giderken manipüle etmeye çalışan bir kesim var. Onu biliyoruz artık, ezberledik. İkincisi kim biliyor musunuz? Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan, niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir kar etsek. Çok beklersiniz.
En son Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu gaz rezervinin adeta yüzü oldu Berat Albayrak. Bulunan rezerv Türkiye'ye eksen değiştirtecek dedi. Cumhurbaşkanı gaz rezervini ilan ederken gemideydi. Detayları tüm Türkiye'ye Berat Albayrak verdi. Hatırlayacaksınız, Berat Albayrak sondaj gemisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez'le birlikte açıklamaları yaptı. Neden Maliye ve Ekonomi Bakanı bu açıklamaları yapıyor, ortak oluyor? Aslında Bakan Albayrak eski Enerji Bakanı olarak bu proje benim dönemimde başladı diyerek olayı sahipleniyor. Mevcut ekonomik politikalarda sıkışan AK Parti tabanının bile çok desteklemediğini gördüğünüz Berat Albayrak bir şekilde kendiyle ilgili algıyı pozitife çevirmeye çalışıyor. Bu olaydan sonra, yani gaz ilanından sadece birkaç gün sonra Giresun dereleri sel bastı. Azgın sular ilçeyi adeta yuttu. Bu sefer kameraların karşısındaki isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Süleyman Soylu'nun kepçenin içinde selzedelere ulaşmaya çalışan görüntüsü sosyal medyada epey paylaşıldı. Bakan Soylu Nisan ayında, hatırlayın, istifa etmişti ve hatta sosyal medyada bir kampanya başlatılmıştı. İstifa kabul edilmedi, Bakan Soylu göreve devam etti. Trendtopik'in 6. bölümünde bu konuyu ele almıştık. Süleyman Soylu arkasına önemli bir rüzgarı aldı. Aslında Nisan ayında istifasıyla bir nevi güven tazeledi, hatta güç gösterisi yaptı. Berat Albayrak eski bir beyaz yakalı, siyasete girmeden önce Çalık Holding'in CEO'suydu. Cumhurbaşkanının damadının olmasının yanı sıra arkasında medya gücü de var.
Yani gençlere burada güzel de bir mesaj vereceğim. Çok ömelli mi diyoruz? Çok ömelli bir mesaj çok vereceğim.
Bakın, burası çok önemli.
Burası çok ömelli.
Hoşunuza gidiyor mu?
Ben çocukluğumda en çok ömelli, bir de Eti Puf'u çok severdim. Eti Puf'un da böyle Hindistan cevizi, biliyorsunuz değil mi? Çok güzel olur.
Şimdi, Eti Puf daha güzeldir hatta.
Eti Puf, aynen öyle. Eti Puf daha güzel. Çok ömelli de çok severdik. Şimdi, çok güzel bir mesaj vereceğim.
Yalnız Sayın Bakanım, İki ürünün de reklamını yaptık.
Vallahi çocukluğumuzda seviyorduk. Neyse, ne aslında iki markadan da yaptık. Ne yapalım? Herhalde ritik ceza kesme.
Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak, Sabah ATV'yi bünyesinde bulunduran Turkuaz grubunun sahibi. Süleyman Soylu ise siyasetten geliyor. Doğru Yol kökenli, 2005-2009 yılları arasında Demokrat Parti'nin genel başkanıydı. Daha sonra AK Parti'ye katıldı. Son dönemde sertleşen bir üsluba ve söyleme sahip. Geçtiğimiz hafta milletvekili Barış Atay'la Twitter atışması Soylu'nun epey olay oldu. İpeker isimli genç kadınla zorla cinsel ilişkiye girip intiharına sebep olduğu iddia edilen jandarma uzman çavuş Musa Orhan olayında Orhan dava sürerken tahliye edildi. Sosyal medyada Süleyman Soylu'nun Orhan'a sahip çıktığı, Orhan'ın bu nedenle tahliye edildiği iddiası yayıldı. İçişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla bu iddiaları yayınladı ama tartışmayı milletvekili Barış Atay'ın tweet'i köpürttü. Atay, sen bir tecavüzcüyü korudun, kolladın Süleyman Soylu. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması asla unutmaman için uğraşacağız diye bir tweet attı. Soylu bu tweet'i, tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKPC artığı. Benden tecavüzcü kollayıcı olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma'nın kollayıcısı dikkat yakalanma diye bir tweet atarak karşılık verdi. Bu tweet atışmasından kısa bir süre sonra Atay, Kadıköy'de bir grubun saldırısına uğradı. Soylu'nun çıkışlarından nasibini alanlardan biri de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan oldu. Mahkeme, şehirler arası yollarda da eylem yapılabileceğini hükmetmişti. Soylu bu karara sert çıktı.
Yazıklar olsun. Kolay. Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Güvenlik soruşturmasını kaldırın. Ne olacak? FETÖ'cüler girsin. Ne olacak? PKK'cılar girsin. Ne olacak? Hadi bakalım, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz ya. Özgür bir ülkeyiz. Öyle ya. Ana caddelerde, ana asfaltlarda, sokaklarda, ana arterlerde özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını geçen gün onayladınız. Ya polis korumanı almana gerek yok ya. Bisikletinle işe git gel bakalım. Hadi git gel. Özgürüz ya. Tamamen her şey güvenlik altında ya. Hadi git. Niye polis koruma arıyorsun? Niye eskortlarla geziyorsunuz o zaman? Ben varım, sen var mısın? Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı. Ben varım. Kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın? Her yere.
Bakan Soylu'ya cevap Anayasa Mahkemesi üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım'dan geldi. Yıldırım hem gençliğinde hem de şimdi bisiklete binerken çekilen fotoğrafını paylaştı. üstü kapalı bir şekilde Süleyman Soylu'ya gönderme yaptı. Yıldırım fotoğraflardan önce de anayasanın 138. maddesini paylaştı. Söz konusu maddede şunlar yazıyor. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. CHP'li hukukçu İbrahim Kaboğlu'na göre Soylu bu açıklamasıyla görev suçu işledi.
Anayasa Mahkemesi kararını bu şekilde eleştirmek ve hedef göstermek, Anayasa Mahkemesi üyelerini, başkanını, bütün yurttaşları, özgürlüklerini kullanmaları, yurttaşların sorumsuzlukla özdeş kabul etmek, esasen bu tamamen anayasal kurgunun, anayasal düzenin dışında insanların doğal halde yaşıyor olmalarının ve gerisinde olan bir durumu ifade ediyor. Bu itibarla konuya anayasanın belirttiğim ve diğer hükümleri açısından baktığımız zaman, mesela bir başkasına daha belirteyim, anayasa madde 138 yargıca kesinlikle hele hele bir bakan müdahale edemez veya anayasa madde 17 devlet bütün insanların, yurttaşların haklarını, yaşam hakkını güvence altına almak zorundadır. Ve bütün polislerin, kolluk güçlerinin, emniyet güçlerinin, valinin, valilerin, mülki amirlerin amiri konumunda olan bakan tam tersine yurttaşlara yönelik, yaşam haklarına yönelik bir tehdit söz konusu olduğu zaman bunun önüne geçmek, bu kişilere karşı soruşturma mekanizmasını ve yaptırım düzenliğini harekete geçirmek için emir ve talimat vermekle yükümlüdür. Ama tam tersine kendi görevini, konumunu, statüsünü inkar edici bir biçimde yaşam hakkını tehdit eden, yaşam hakkına yönelik açıklamalarda bulunursa o zaman anayasa madde 106 gereği bakan hakkında işlem tehdit etmek gerekir.
Ruşen Çakır, Süleyman Soylu böyle azarlayan, çıkışan bir siyasetçi diye yorumluyor ve bunun neden ve sonuçlarını sıralıyor, analiz ediyor.
Süleyman Soylu gerçeği böyle bir gerçek. Süleyman Soylu azarlayan, meydan okuyan, güvenlik üzerine kendini inşa eden bir siyasetçi. İçişleri Bakanı olması tabii bunu çok daha mümkün kılıyor ve o klasik tabirle şahin bir pozisyonda terörle mücadele, devletin güvenliği, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na yönelik yaptığı açıklamalarda da bu vardı. Kendini bu tür yerlerde sert çıkışlarla, tavizsiz çıkışlarla var etmeye çalışan bir siyasetçi ve Türkiye'de şu anda açık söylemek gerekirse iktidar kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dışında varlığı belli olan yegane kişi. Süleyman Soylu Erdoğan dışında genel kamuoyuna seslenen yegane iktidar siyasetçisi diyebiliriz. Onun ötesinde de son Anayasa Mahkemesi Başkanı'na yaptığı çıkışın benzerini değişik dönemlerde özellikle muhalefete yönelik yaptı. Bir ara Saadet Partisi'ne ve Genel Başkanı'na yönelik yapmıştı. Bir ara Meral Akşener'e ve İyi Parti'ye yönelik yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de yapıyor. Ve buralarda da çıkıp medya üzerinden bu rakip siyasetçilere çok ciddi suçlamalar, eleştiriler yöneltebiliyor. Yine düşünecek olursak bunu yapan çok fazla iktidarda siyasetçi yok Erdoğan dışında. Varsa bile, arada sırada yapan varsa bile dikkat çekmiyor, arada kaynıyor. Sözleri dikkate alınan ender isimlerden birisi Süleyman Soylu. Süleyman Soylu Türkiye'de iktidar cephesinde Erdoğan'dan sonra ve hatta kimi durumda Erdoğan'dan daha etkili ve başarılı bir şekilde eski tip siyaseti yapan bir kişi. Eski tip siyaset nedir? Birebir tek tek insanlarla konuşarak siyaset, dokunarak siyaset, gezerek siyaset. Süleyman Soylu'nun böyle yaptığını görüyoruz, duyuyoruz. AKP grubundan milletvekilleriyle temasını kopartmadığını biliyoruz. Şu anda Erdoğan tarafından atanmış olan bakanlar içerisinde parti teşkilatı ve partili milletvekilleri ve anladığım kadarıyla hepsiyle olmasa bile belediye başkanlarıyla en yoğun ilişkisi olan bir kişi ve İçişleri Bakanlığı'nın tabii ki çok geniş imkanlarıyla tüm Türkiye'de mülki amirler üzerinden, polis teşkilatı üzerinden her neyse Türkiye üzerinden de sürekli istediği yerden istediği haberi alabilen, istediği yere ulaşabilen ve bunu bir strateji olarak benimsemiş birisi. Yani siyaset yapıyor.
Evet, buraya kadar olan konuştuklarımızı özetlemek gerekirse, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'nun kabinede birbirleriyle rekabet içinde olan ve sivrilmeye çalışan profiller olduklarını görüyoruz. Gündemde olan Anayasa Mahkemesi çıkışını da konuştuk. Fakat ben sizi farklı bir konuya daha götürmek istiyorum. Önce kısa bir ara, ardından o konuya girip bölümü toparlayalım.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
18 Temmuz akşamı CNN Türk ekranlarında AK Partili Mehmet Metiner, FETÖ ile mücadele konuşulurken emniyette kritik görevlere atanan isimler var. Bu isimler elimizde ancak buradan söyleyemeyeceğim dedi ve yayına Süleyman Soylu bağlandı.
Tabii FETÖ meselesi maalesef ülkemizde geçen gün yaptığım bir değerlendirmede neredeyse bir binanın rutubeti gibi bir devleti hem sızmak hem ortadan kaldırabilmek hem çürütmek için elinden geleni yapmıştır. Tabi devletimiz de buna karşı büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Bugün bizim iki şehidimiz var. Birisi biz jandarma personelimiz, birisi bir emniyet personelimiz. Dün kendi ellerimizle sadece 4 şehit toprağa verdik. Toplam 9 şehit toprağa verdik. Biz mücadele ediyoruz. Sayın Metiner değerlendirmesinde şunu ortaya koydu. Dedi ki, bizatihi şahsımın da, ki şahsım o kadar önemli değil. Ama İçişleri Bakanlığı çalışanları da, Milli Savunma Bakanlığı çalışanları da. Şimdi ben FETÖ mücadelesinin nasıl yürüdüğünü bilen insanlardan bir tanesiyim. Nedamet getirdiği için, aynen söylüyorum, bizim göreve getirdiğimiz kimse yok. Ben hayatımda düzgün yaşayan bir adamım. Öyle sağın solun laflarıyla beraber iş yapacak bir adam da değilim. Bizim bir hükümetimiz var ve bizim bir politikamız var. Ben hükümetimizin politikasını bir vesileyle yürütmeye çalışan bir adam. Ama bu laflar benim ağrıma gider. Hayatı risk içerisinde olan bir adam. Hayatım risk içerisinde.
Doğrudur.
Ömrümde iki Doğru. kaşıkla yemek yemedim hiç. Bir daha söyleyeceğim. Ömrümde iki kaşıkla yemek yemedim. Bu sözleri hak ediyor değiliz. Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem, bir tek FETÖ'cü göreve gelmişse ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorum ülkeme. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum.
Yani, ne zaman dendi ki?
Bu görevler böyle kolay görevler değil. Bugün bize verilen emanetin ne olduğunu, milletin bizden ne beklediğini, kimse kusura bakmasın. Şehit cenazelerindeki o annelerin, o babaların, o eşlerin, o çocukların yüzüne biz nasıl bakarız ya? Bu kadar kolay mı yani bu işler? Ben şehit cenazesi kılıp arkasından gülen, oynayan, vur patlasın, çal oynasın adamlar, bildiğiniz adamlardan değilim. Yaşıyorum ben onları. 15 Temmuz'da neler yaşandığını, bu ülkede nasıl yaşandığını bir vesileyle bilen insanlardan bir tanesiyim, yaşayan insanlardan bir tanesiyim. Ama bu laflar benim ağrıma gidiyor. Kurumumuzun da ağrına gider. Hele en yakın arkadaşlarımızdan bu lafların gelmesi hiç kabul edemem. Haksızlık olarak nitelendiririm. Buna söz söylememeyi de
Semiha
kendime
Hanım,
bühtan olarak
söyleyeceklerim var benim.
Arkadaşlarıma da, kurumuma da, hükümetime, herkes elinden geleni yapıyor. Bir şöyle düşünelim ya. 15 Temmuz olsaydı biz ne olacaktık? Bugün nedamet olarak nitelendirilen insanlar mı bize sahip çıkacaklar?
Evet.
Sadece üzüldüğümü ifade etmek ve bunu kesinlikle kabul etmediğimi ifade etmek, böyle bir değerlendirmeyi kabul etmediğimi ifade etmek, başka bir üstün cümle daha kuruyorum. Yanlış varsa bu yanlışı da kabul etmediğimi ifade etmek istiyorum. Bizim yanlış yapma hakkımız yok. Herkesin yanlış yapma hakkı vardır. Bizim yanlış yapma hakkımız yok. Biz çünkü sadece kendi sorumluluğumuzu hissetmiyoruz. Kendi adımıza yaşamıyoruz. Bu milletin verdiği emaneti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği emaneti kılı kırk yararak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani televizyon kanallarından bize bizim arkadaşlarımızın yani elimizde isimler var demesini de kendime bir saati hakaret kabul ediyorum. Bana her zaman ulaşabilecek insanları, her zaman söyleyebilecek insanları basın üzerinden bizle konuşmasını da son derece doğru kabul etmiyorum. Bizim abi dediğimiz insanlar.
Şu an sizin yaptığınızda basın üzerinden konuşmak Sayın Bakanım.
Eksiksiz olan Cenab-ı Allah'tır. Bizim de 50 tane yürürken 50 tane eksikliğimiz var. Ama ben bunu kabul etmem. Kabul etmiyorum.
Peki.
Söyleyeceğim. Bu
müsaade kadar. Eder misiniz?
Ya ben müsaade falan etmiyorum. Söyleyeceğinizi söylediniz zaten.
Sayın Bakanım.
O da söylemeye devam edersiniz.
Aynı sizden müsaade devam. İstemiyorum Sayın Bakanım. Aynı, siz müsaade merci değilsiniz.
Hayırlı akşamlar diliyorum.
Bu tartışmanın sonrasında Mehmet Metiner oldukça sinirlendi. Bir gün sonrasında uzun bir açıklama yaptı. Bakan Soylu bu açıklamaya Twitter'dan Mehmet Metiner'in fotoğrafını alıntılayarak Bakara suresinden cevap verdi. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Bakan Soylu'nun dinlediğiniz açıklamalarındaki iki yerin altını çizelim. Bir tek FETÖ'cü göreve getirilmişse bu ihanettir, ben getirmişsem ben ihanet etmişimdir. İki, yanlış varsa bu yanlışı da kabul etmiyorum. Herkesin yanlış yapma hakkı var, bizim yanlış yapma hakkımız yok. Bu tartışmalar Temmuz ayında gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz Eylül ayın başındaysa sürpriz bir gelişme oldu.
FETÖ soruşturması kapsamında çok sayıda kaymakam hakkında görevden alma kararı verildi. İçişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmese de Erzurum Valisi Okay Memiş, 35'e yakın kaymakamın görevden alındığını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin FETÖ terör örgütüyle mücadelesi devam ediyor. Tüm devlet kademelerinde devam eden soruşturmalardan bir tanesi de İçişleri Bakanlığı'nda tamamlandı. İçişleri Bakanlığı bugün bazı valiliklere yazı göndererek çeşitli ilçe kaymakamlarının görevden uzaklaştırılmasını istedi. Bu kapsamda bize gelen bilgilere göre 30'a yakın kaymakam görevden alındı, açığa alındı ve bunun dışında hukuk müşavirleri, vali yardımcıları da var. Yaklaşık 30'un üzerinde diyebileceğim sayıda kişinin FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındığını söyleyebiliriz.
Yeni Şafak'ın haberine göre FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan 40 kaymakam ve vali yardımcısı mahrem imamların itirafları ile tespit edildi. Şüphelilerin ankesörlü telefonlarından ardışık olarak arandığı ve patates hat kullandıkları belirlendi. Bazı kaymakamların operasyonel hatlardan sadece imamlarla irtibat kurdukları ortaya çıktı. Mahrem imam ne demek sorusu aklınıza gelebilir. Ev imamlarından farklı olarak çok gizli hareket eden mahrem imamlar esnaf ya da devlet memuru olabiliyorlar. Şöyle hareket ediyorlar. FETÖ evlerindeki öğrencilerden örgüte bağlılık ve itaat konusunda üst düzeyde olan ev abilerince İşte asker, MİT, yargı görevlisi yetiştirilmek üzere başka evlere naklediliyorlar. Bu öğrencilerin başına aynı zamanda FETÖ içinde doktor diye de adlandırılan mahrem imamlar atanıyor. Mahrem imamların sorumluluğundaki öğrenciler askeri okullara, polis kolejine, polis akademisine, hukuk ve mülki idarede görev almaları için mülkiyeye yönlendiriliyorlar. Bu yönlendirme sırasında sorular sınav öncesi kendilerine veriliyordu. Sabah gazetesinin haberine göre Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığına 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşeri Kaymakamlığına 7 Ağustos 2019'da göreve başladıklarının altı çizildi. Bu mahrem imamlarca yetiştirilmiş kimi kişilerin devlete sızdığı, kaymakam olarak atandığı ve bu atanan kişilerin görevden alındığına ilişkin Sabah ve Yeni Şafak gazeteleri ayrıntılı haberlere yer verdi. Mehmet Metiner 7 Eylül'de gerçekleştirilen kaymakam operasyonu üzerine şöyle bir tweet attı. Atayurdum Ağrı'dan 3 kaymakam FETÖ iltisakları dolayısıyla görevden alındı. Demek ki neymiş? Kripto unsurlar her yerde varlar. Kurumsal asabiyete gerek yok. Her an tetikte olmalı ve yapılan uyarıları dikkate almalıyız. Duyarlılığından dolayı bakanlığımıza teşekkürler. Bu tweette tabii 18 Temmuz akşamına ve Süleyman Soylu'ya bir gönderme de var. Bu gelişmeler 7 Eylül tarihinde işte Sabah grubunda Yeni Şafak geniş geniş haber yapıldı. Bakanlıktan 10 Eylül tarihine kadar ses çıkmadı. İçişleri Bakanı'nın konuyla ilgili ilk yorumunu 106. dönem kaymakamlık kursu kura töreni konuşmasında duyduk. Sayın Bakan dinlemeden önce aynı tarihte Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun da konuyla ilgili bir yazı kaleme aldığını not düşelim.
Burası İçişleri Bakanlığı'dır. Burada böyle gelişigüzel bir iş olmaz.
yürüyen süreçler var. Bu süreçlerin gerektirdiği de işlemler var. Soruşturma açılmış. Mahkeme beraat kararı vermiş ve siz de bunun ötesinde idari işlem açısından herhangi bir eksiklik görmemişseniz yerine iade edersiniz. Ama sonradan kişinin hakkında yeni bir delil bulunmuş. Ne yapmamız lazım? Tedbir almayacak mıyız? Bu ilk defa yaptığımız bir işlemle değil. Bundan yine zannediyorum 1,5 ay önce yaklaşık 15 kaymakamımızın kimini açığa aldık, kimini de pasif göreve çektik. Neden? Meselenin açıklığa kavuşmasını temin edebilmek için. Nasıl bir süreçten geçtiğimizi hep birlikte biliyoruz. 15 Temmuz'u bizim unutmamız mümkün değildir. Burada tekrar söylüyorum. 15 Temmuz'u kim unutarak işlem yapıyorsa haindir. Buna şahsım da dahildir. Bizim bunu unutmamız mümkün değil. Biz buradan gideceğiz. Ama bu devlet ebeddir, bu millet ebeddir. Bu kadar açık ve net. Bu dinamik bir süreçtir ve devam eden bir süreçtir. Bu süreçlerde kendine rol biçmeye çalışan sahte kahramanlardan bıktım. Bu kadar açık ve net. Biz gereğini yapıyoruz. Titizlikle yapıyoruz. Ama anlamak istemiyorlar. Çünkü gözlerini hırs ve kündarlık bürümüş. FETÖ'yle mücadele ediyoruz. FETÖ'cüler saldırıyor. Cumhuriyet Gazetesi saldırıyor. Oda TV saldırıyor. Bir Gün Gazetesi saldırıyor. Ana Muhalefet Partisi'nin sözcüleri saldırıyor. Elbette ki bütün bunları bizlere yapanların sebeplerini bilmiyor değiliz.
Soylu göreve geldikten sonra ihraç edilen personel sayısının rakamlarını verdikten sonra şöyle devam etti.
Bu rakamları niçin verdim? Çünkü bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yazan, bana bazen kızıyorlar bunları muhatap alma diye. Size söyleyeyim, yalanı ve ihaneti muhatap almazsanız hata edersiniz. Allah'ın emridir. Muhatap alacaksınız. Diyor ki İçişleri Bakanlığı'ndan orada bir berduş. Yüzde diyor 3,5 ancak şey yapıldı. Hep elinin tersiyle itiyorlar. O berduşa sesleniyorum. Ben senin gibi birinin öbürünün adamı değilim, bu milletin adamıyım. Kimin adamı olduğun da belli. Kimlerle iş tuttuğunuz da belli. Kime uşaklık yaptığınız da belli.
Terkoğlu, Bakan Soylu'nun bu açıklamaları sonrasında görüşlerini KRT televizyonuna aktardı.
Takdir edersiniz ki ben gazeteciyim ve gazeteci olarak Türkiye'de sadece İçişleri Bakanı'na değil, herhangi bir yurttaşa karşı, sokakta yürüyen herhangi bir yurttaşa karşı kaygılı bir dil kullanarak bir eleştiri yapmak, bir bilgilendirme yapmak çabası içerisindeyim. Bu olarak bu üslubu ne karşılık veririm, ne aynı dili kullanırım, ne de benim ahlaki değerlerim bu üslubla aynı şekilde karşı koymaya gerektir. Ancak şimdi İçişleri Bakanı neyden alınmış? İçişleri Bakanı şundan alınmış. Geçtiğimiz gün 40'ın üzerinde kaymakamın FETÖ nedeniyle açığa alındığı iddiasına günler geçtikten sonra benim yazımın arkasından yanıt verme ihtiyacı hissetmiş. Ve çıkıp sizin de okuduğunuz gibi FETÖ'yle ne ilgisi var deyip Oda TV bir gün Cumhuriyet Oda TV başta olmak üzere söylemiş. Şimdi bakın ben size şu anda birkaç dakika oldu bu açıklama olalı. Süleyman Soylu bu açıklamayı yapmadan önce kaymakamlar açığa alındığı zaman hükümet medyasından birkaç tanesinin başlığını okuyor. Sabah gazetesinden başlayayım. Kaymakamlara FETÖ soruşturması. Yeni Şafak gazetesini açayım. FETÖ operasyonuyla görevden alınan kaymakamların tam listesi. Milliyet gazetesini açıyorum. İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ soruşturması. Yeni Şafak'ın başka bir haberini açıyorum şu anda. Kaymakamlara şok FETÖ operasyonu. Mesela benim de hani internet medyasında takip ettiğim, aslında Süleyman Bey'e de karşı olmadığını, Sayın Bakan'a da karşı olmadığını bildiğim, zaman zaman orada da röportajlarını okudum. İnternet haberi açıyorum. Nedeni FETÖ soruşturması, 40 kaymakam görevden alındı. Şimdi demek ki Oda TV bir gün Cumhuriyet diye sıkıştırarak üstünü örtmeye çalıştığı mesele aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin, Sabah gazetesi okuyanların da, Yeni Şafak okuyanların da, öbür gazeteleri okuyanların da, Türkiye'de yaşayan, aklı başında olan herkesin de, bugün devletin içerisinde veya bugün toplumun içerisinde yaşayan herkesin de anladığı gibi bak bayağı bir FETÖ soruşturması. Çünkü bakın, Türkiye'de 2014 yılından beri bir FETÖ operasyonları süreci var değil mi? Hatırlayın 17-25 Aralık 2013 diyelim, 2014 yılı başından beri bu süreç dönüşüyor ve neredeyse son 6 senede bir dizi operasyon yapılıyor. Hepsini geçtim. 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminden bu yana 4 seneden fazla bir zaman dilimi geçti. Ve şu anda iddia ediyorum, yarın sabah eminim televizyonu ajansları açıp, siz de gazetecisiniz, ben de gazeteciyim, açtığımızda göreceğimiz en büyük şey TSK'ya FETÖ operasyonu, polise FETÖ operasyonu. Bunun karşılığında Türkiye'de gerçekten FETÖ'nün yuvalandığı, değil mi? Bir dönem önceki İçişleri Bakanı'nın çıkıp ne kadar emniyet müdürünün, ne kadar valinin, ne kadar kaymakamın bu yapı tarafından ele geçirildiğini söylediği bir bakanlık var. İçişleri Bakanlığı'nı kastediyorum. Ve bu İçişleri Bakanlığı'ndaki operasyonlar çok uzun süredir, bakın sadece benim tarafımdan değil, bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi'ni hatırlayın, Mehmet Metiner, eski milletvekili Mehmet Metiner, bu partinin emekleri olan Mehmet Metiner, zaten ben yazımı onunla başlıyorum. CNN Türk ekranında, İçişleri Bakanlığı'nda bu işin yapılmamış olduğunu söyledi ve İçişleri oraya bağlanarak tabiri caizse bir tür ağız dolaşına girdi kendisiyle. Yani Adalet ve Kalkınma Partililerin de kabul ettiği gibi İçişleri Bakanlığı'nda bu iş yürümüyor. Ben bunu bu şekilde bizzat kendisinin sözleriyle, çok değil, daha 1,5 ay önce çıkıp bir tanesi benim imzamla atanmışsa ben vatan hainiyim gibi bir ifade kullandı kendisi televizyon ekranlarında. Bunu hatırlatarak Türkiye'nin bu kadar yıldır kaymakamlığını yapan, bu kadar yıldır vali yardımcılığını yapan bu insanların nasıl oluyor da hala kendileri hakkında, sıradan bir memur hakkında istihbarat soruşturması yapılırken kendisi hakkında istihbarat soruşturması yapılmadan görevde kaldığını sordum. Aslında ben herkesin kafasında sorması gereken çok basit soruları sordum. İkincisi, başka bir şey daha söyledim. Hatırlayın, aynı günlerde Süleyman Soylu'nun gül oymak dediğimiz, açılım sürecinde Notion diye hani Abdullah Gül'ün, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ifade ettiği bölgede, ki bir fotoğrafı açığa çıktı biliyorsunuz, bir takım tarikat reisleriyle birlikte. Ve o tarikat reislerine birlikte olmasından hareketle, özellikle İçişleri Bakanlığı'nda bu konu açıldığı zaman hep verilen yanıtın, hayır o şu cemaatten, FETÖ'cü değil şu cemaatten, bu cemaatten diye ifade edildiğini yazdım. Ortada olan fotoğrafı tarif ettim. 40'ın üzerinde kaymakamın görevden alınması da benim imzamla olmadı. Bu kaymakamların FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı, biraz önce okuduğum gibi benim açıklamam değil. Aynı zamanda söz konusu fotoğraftaki da ben yokum. Aynı zamanda sadece ben değil, işte 15 Temmuz'un jandarmadaki kahramanlarından bile çıkıp İçişleri Bakanlığı'nda bu konuda eksikler olduğunu söylediler. Türkiye'de neredeyse mutabık olmuş bir şeyi Süleyman Soylu görülüyor ki açıkça konuşmakla yanıt vermek yerine gene en kolay bildiği şeyi muhalefette bir öcü yaratarak, o öcüye saldırarak bütün soruların üstünü kapatmaya çalışıyor. Ben o yüzden kalkıp aynı üslupla, aynı dille o hakaretamet ifadeleri kullanarak yanıt vermiyorum. Ama ben bir gazeteci olarak yazdığım şeyin arkasında duruyorum ve sorduğum soruları tekrar ediyorum.
Barış Terkoğlu'nun yazısının linkini açıklamalara bırakıyoruz. Ne var ki tüm bu iddialara Süleyman Soylu sert çıktı. Süleyman Soylu'ya konuyla ilgili soru yönelten gazetecilere Süleyman Soylu, bu kişiler FETÖ'den açığa alınmadı, asıl sizi açığa almak lazım diyerek cevap verdi. Evet, görünen o ki Süleyman Soylu, Ruşen Çakır'ın da bahsettiği şekilde sadece Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü eski tip siyasi davranış göstermiyor. Bununla birlikte gündemi değiştirmeyi de başarabiliyor. En yüksek perdeden Anayasa Mahkemesi Başkanı'na basın üzerinden gözdağı veriyor ve gündemin eksenini kaydırıyor. Trend Topik'i Podi Medya ile hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.